Ayrım 26. Aklı Kemal 4. cilt. Sinan Meydan sayfa 343. Türk tarih tezinin bilimle imtihanı. 1940'lardan 1950'lerden itibaren Türk tarih tezinin tasfiye edilmesi sürecinde ve sonrasında Türk tarih tezini bilim dışı görüp küçümseme, hatta bu tezde dalga geçme modası baş göstermiştir. Ancak bu tezde dalga geçenlerin neredeyse tamamı bu tez hakkında orijinal kaynaklardan bilgi edinmiş değildir. Bu dalgacılar, 1. ve 2. tarih kongrelerine sunulan bildirilerden haberdar olmadıkları gibi, bu bildirilerden bir tekini bile okumuş değildirler. Türk tarihinin ana hatları ve liselerde okutulan 4 cilt tarih kitabını da ayrıntılı olarak incelememişlerdir. Yurdun dört bir yanındaki halk evlerinin tarih şubelerinin çalışmalarından, halk evleri dergilerindeki tarih konulu makalelerden ve Ülkü dergisindeki tarihsel içerikli yazılardan da habersizdirler. Çok daha önemlisi, Türk tarih tezini Atatürk'ün durup dururken uydurduğunu zannetmektedirler. Bu tezin 19. ve 20. yüzyılın başlarında bazı batılı bilim insanlarının görüşlerine dayanılarak geliştirildiğinden, bu konuda derin araştırmalar ve incelemeler yapıldığından ve bu tezi tarih kongrelerinde dünyaca ünlü çok sayıda bilim insanının savunduğundan ve dahası bu tezin özgürce eleştirilebildiğinden de habersizdirler. Özetle bilgisizlik içinde kulaktan dolma, çarpıtılmış, yalan yanlış bilgilerle bu tezde dalga geçen sözde aydınlarımız vardır. Bu dalgacılar aslında farkında olmasalar da bu işi gerçekten bilenler nezdinde çok gülünç duruma düşmektedirler. İşin tuhafı, gülünç durumdaki bu dalgacıların çok bilmiş tavırlarla bu tezin bilimsel değerinden söz eden bizlere gülmeleridir. Her şeyden önce Türk tarih tezinin temel kaynaklarına bakmak gerekir. Bu kaynaklara bakıldığında 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında dünyada kabul gören birçok bilim insanından ve onların eserlerinden yararlanıldığı görülecektir. Örneğin Türk tarih tezinin Orta Asya'nın Türklerin ana yurdu olduğu iddiası dünyaca ünlü batılı tarihçiler ve dilcilere aittir. Klaproth 1834, Hammer 1832, Scott 1836, Kasten 1856, Wanbury 1885, Oberhummer 1912, Strzegowski 1935, Mencken, Koper 1937, Rudolf 1891, Ramstedt 1928, Nemeth 1928, Berthold 1935, Thomsen, Albert von Lecoq gibi tarihçiler ve dilciler Çin kaynaklarına dayanarak Altay Dağları'nın, Baykal Gölü'nü ve Kingan Dağları'nın Türklerin ana yurdu olduğunu ileri sürmüşlerdir. Meydan AG'ye sayfa 181. Türk tarih tezinin Anadolu'da Hititler, Mezopotamya'da Sümerler, Avrupa'da da Etrüskler gibi eski çağ toplumlarının Türk kökenli olduğu iddiası da yine dünyaca ünlü 19. ve 20. yüzyıl tarihçileri, dilcileri, arkeologları ve antropologlarının görüşlerine dayalı olarak ortaya atılmıştır. Örneğin, Zajdi Ferenc, John Der, Sais, Clark, Taylor, Lennon Mont, Hommel, Pittard, Winkler, Edlinger, Leon Cahun, De Güngs, Landsberger, Güterbock, Rassonyi, Krauss, von der Osten gibi bilim insanları, Anadolu'nun, Mezopotamya'nın, hatta Mısır'ın ilk uygarlık kurucularının Türkler olduğunu ileri sürmüştür. AGE sayfa 160, 181 VD. Atatürk'ün Türk tarih tezinin birer ürünü olan Türk tarihinin ana hatları adlı kitapta ve liselerde okutulan 4 ciltlik tarih serisinde yukarıda adlarını verdiğim bilim insanlarının da aralarında olduğu çok sayıda dünyaca ünlü bilim insanının yazdıkları kaynak olarak kullanılmıştır. İkinci Türk Tarih Kongresi'nde sunulan bildirilerin yarıdan fazlası dünyaca ünlü batılı bilim insanlarının bilimsel çalışmalarıdır. Örneğin Eugen Pittard, von der Osten, Hans Güterbock, Geza Feher, Ernst von Aster, Margaret Dellenbach, Bossert, Henry W. Wallois, Henry A. Alföldi, Konstigi, T.J. Arne ve Keppers, Heschel, C. Bosch, Pralti, A. von Gabain, W. Brandestein, L. Delaporte, 2. Türk Tarih Kongresi'nde Türk tarih tezini destekleyen bildiriler sunmuştur. Ankara'ya gelip 1. Türk Tarih Kongresi'ne katılan Macar bilgin Zajdi Ferenc, Türk uygarlığının 5000 yıl gerilere uzandığını, Avrupalı bilginlerin işlerine gelmediği için Türklerin uygarlık kuruculuğunu kabul etmediklerini belirtmiştir. Ona göre Türk uygarlığı Mısır uygarlığından bile eski olup bu konuda Yunan uygarlığının sözü bile edilemezdi. Cumhuriyet Gazetesi 9 Ekim 1932. Türk Tarih Kongresi'ne bir bildiri sunan ve 6 Ekim 1932'de Atatürk'le görüşen Zajdi Ferenc, beraberinde getirdiği Türk tarihiyle ilgili belge, bulgu ve eserleri Türk Tarih Kurumu'na bağışlamıştır. Cumhuriyet Gazetesi 7 Ekim 1932. Atatürk, Türk tarih tezi kapsamında ki Sümerler konusunu araştırmak için Almanya'da çivi yazılı bilim merkezlerinden biri olan Leipzig Üniversitesi'nde görev yaparken Nazi hükümetince görevden uzaklaştırılan dünyaca ünlü Asurolog, Sümerolog Benno Landsberger'e Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Sümeroloji bölümünün kurulmasını teklif etmiştir. Landsberger, bu alanlarla ilgili uzmanlık kütüphanelerinin kurulması şartıyla bu teklifi kabul etmiştir. Böylece o tarihlerde daha yeni ölmüş dünyaca ünlü Sümerolog Henrik Zimmer'in kitaplığı Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne kazandırılmıştır. Meydan AG'ye sayfa 208. Zimmer, Landsberger'in hocasıdır. Atatürk Türk tarih tezi kapsamındaki Hititler konusunu araştırmak için Hititoloji bölümünü kurdurmak amacıyla da Mart 2000'de Chicago'da ölen ünlü Hititolog Profesör Hans Gustav Güterbock'u çok genç yaşlarında Ankara'ya davet etmişti. O da bu görevi kabul ederek Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde bir Hititoloji bölümü kurmuştur. AG'ye sayfa 208. Kısacası Atatürk, Türk tarih tezinin en önemli ayaklarından biri olan Sümerlerin ve Hititlerin Türklüğü iddiasını ortaya atarken, dünyanın en ünlü Sümerologlarından Benno Landsberger ve dünyanın en ünlü Hititologlarından Hans Güterbock'un görüşlerinden faydalanmıştır. Bahriye Üçok, Atatürk'ün izinde bir arpa boyu, İstanbul 1985 sayfa 171. İkinci Türk Tarih Kurultayı'na katılan ve Garbi Asya'nın Irklar Tarihi adlı bir bildiri sunan antropolog Henry Victor Valois da Atatürk'e saygı duyan dünyanın sayılı paleontologlarından biri olarak Türkiye'dedir. Valois, 20. yüzyılın başlarında Marcellin Boule ile birlikte La Chapelle aux Saints, The Neanderthal alanındaki bulguları ile ünlenmiştir. İkinci Türk Tarih Kongresi'ne katılıp bir bildiri sunduğu sırada Paris Beşeri Paleontoloji Enstitüsü'nün müdürüdür ve Revue d'Anthropologie adlı tanınmış dergiyi çıkarmaktadır. Bir süre sonra da Fransa'nın en ünlü antropoloji müzesi Musée de l'Homme'un başına geçecektir. AG'ye sayfa 173. Birinci Türk Tarih Kongresi bildirileri ve tartışmaları Avrupalı bilim insanlarının 300'den fazla eserinden alıntılar ve göndermelerle doludur. Etienne Coppaus, tarih ders kitaplarında 1931-1933 Türk tarih tezinden Türk-İslam tezine çeviren Ali Berktay, İstanbul 2006, AGE sayfa 52. A. Kadir Paksoy, Ulus Devlet ve Tarih Eğitimi, Ankara, TYS 192-210. Ayrıca tarih kongrelerine sunulan bildirilerin tamamı Türk tarih tezini savunan, bu tezi kayıtsız şartsız kabul eden bildiriler de değildir. Tarih kongrelerine Türk tarih tezini eleştiren bildiriler de sunulabilmiştir. Özellikle tarihi sadece İslam ve Osmanlı tarihinden ibaret gören Darülfünun tarih hocaları Türk tarih tezini eleştirmiştir. Fuat Köprülü, Zeki Velidi Togan ve Avram Galanti sundukları bildirilerde Türk tarih tezini eleştirmiştir. Meydan AG'ye sayfa 255. Çok daha ilginç olan Atatürk'ün 1933 üniversite reformu ile üniversite dışında bıraktığı Ali Muzaffer Göker, Yusuf Behçet Gücer, Ahmet Ağaoğlu, Hamit Sadi Selan, Ahmet Reşit Altınay Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti üyeliğine kabul edilmiştir. Oral, Türkiye'de Romantik Tarihçilik, sayfa 301. Türk tarih tezine yönelik eleştirilere 1930'larda Türk tarih tezinin en iyi savunucularından biri olan Şemsettin Günaltay iki uzun makale ile yanıt vermiştir. Bunlardan biri Beleten'de yayımlanan Türk tarih tezi hakkındaki intikatların mahiyeti ve tezin kat'i zaferi adlı makale, bu kitap olarak da yayımlanmıştır. Diğeri ise Hasan Reşit Tankut'la birlikte hazırladığı Dil ve Tarih Tezlerimiz Üzerine Gerekli Bazı İzahlar adlı kitaptır. Şemsettin Günaltay, Türk tarih tezi hakkındaki intikatların mahiyeti ve tezin kat'i zaferi, Beleten, cilt 2, sayfa 7-8, Temmuz 1. Teşrim 1938, sayfa 337-365. Şemsettin Günaltay, Hasan Reşit Tankut, Dil ve Tarih Tezlerimiz Üzerine Gerekli Bazı İzahlar, Devlet Basım Evi, İstanbul 1938. Şemsettin Günaltay'ın biri Hasan Reşit Tankut'la birlikte olmak üzere yazdığı bu iki uzun makaleyi analiz eden Profesör Doktor Zafer Toprak'ın şu değerlendirmesi dikkat çekicidir. Şemsettin Günaltay, Türk tarih tezine yönelik bu beş eleştiriyi teker teker ele alıyor ve geniş ölçüde Batı ve İslam kaynaklarından örnekler vererek çürütme girişiminde bulunuyordu. Tarihsel yöntem bilim açısından son derece titiz olan bu savunma o günün tarihsel birikimiyle uyum içerisindeydi ve bilimsellik kıstaslarına göre yabana atılacak nitelikte değildi. Toprak AGE sayfa 264. 1. ve 2. Türk Tarih Kongresi'ndeki bildiriler incelendiğinde neden sonuç ilişkisine dayanan arkeoloji, dil ve antropoloji gibi bilimlerden yararlanan, ırkçı ve dinci olmayan son derece bilimsel bir yaklaşım göze çarpmaktadır. Paksoy AGE sayfa 206-210. Atatürk'ün Türk tarih tezinin temel kaynakları, tarih kitapları, tarih kongresi bildirileri incelendiğinde bu tezin dinci, ümmetçi, İslamcı ve benzeri olmadığı, üstün ırk iddiası değil eşit ırk iddiası taşıdığı, savaşçı, fetihçi değil kültür, uygarlık, bilim, sanat, mimari merkezli olduğu, dinsel bilgileri değil döneminin en son bilimsel verilerini esas aldığı, örneğin hayatın başlangıcı konusunda evrim kurumunu dikkate alıp dinleri, dincilik veya din düşmanlığı yapmadan, vahiye penceresinden değil akıl ve bilim penceresinden anlattığı, Osmanlı tarihini, Osmanlı seviciliği, fetih fetişizmi yapmadan eleştirel bir bakışla ve kültür uygarlık eksenli olarak ortaya koyduğu görülecektir. AGE sayfa 55-68. Ayrıca bu tarih görüşü, Batı merkezli tarihe karşı onun alternatifi, sistematik bir şekilde ilk kez ortaya konulan yeni bir tarih görüşüdür. Türk tarih tezinin bilimselliğini anlamak için basit bir karşılaştırma yapmak gerekirse, örneğin Atatürk'ün Türk tarih tezi doğrultusunda 1930'larda hazırlattığı tarih kitapları, günümüzün Türk-İslam sentezci tarih kitaplarından her bakımdan çok daha bilimseldir. A. Kadir Paksoy'un deyişiyle eski tarih kitapları, Atatürk'ün tarih kitapları yenilere, bugünkü tarih kitaplarına göre daha yeni, yeni tarih kitapları ise eskilere göre daha eskidir. Eski tarih kitapları tarih bilimine daha yakın, yeni tarih kitapları ise daha uzaktır. AGE sayfa 67. Atatürk döneminde hazırlatılan Türk tarihinin ana hatları ve Tarih 1, 2, 3, 4 adlı kitaplar ile tarih kongrelerine sunulan bildiriler incelendiğinde Türk tarih tezinin ileri sürüldüğü döneme göre son derece bilimsel ve demokratik bir nitelik taşıdığı görülecektir. Örneğin o alışılmış emperyalist batılı kafasıyla ön yargılı olarak Türk tarih tezini darbeci diye adlandıran Fransız tarihçi Etienne Coppaus bile Atatürk dönemindeki tarih kitaplarını incelediğinde düşündüğünden çok farklı gerçeklerle karşılaşmıştır. Coppaus'a göre 1931 yılında yazılmış tarih kitapları sürpriz bir şekilde diğer gelişmelere karşı kapalı bir model oluşturmamakta ve tamamı 500 sayfaya yaklaşan kitaplar içinde Türk tarihine ayrılmış bölüm yalnızca 78 sayfa tutmaktadır. Coppaus, AGE sayfa 45. Türk tarih tezini peşinen darbeci diye adlandıran Coppaus, Atatürk'ün tarih kitaplarının bilimsel ve demokratik yapısı karşısında şaşkınlığa uğramış, ancak kendi gözleriyle gördüğü bu gerçekleri kabul etmek yerine bu durumu tarihçilerin pasif direnişi olarak adlandırmıştır. Ancak Coppaus'un bu yorumu yaparken gözden kaçırdığı nokta, bu tarih kitaplarını yazan tarihçilerin Atatürk'e rağmen Atatürk'e karşı değil, Atatürk'le geceli gündüzlü görüşmeler, tartışmalar sonunda bu kitapları yazdıkları gerçeğidir. Dahası Atatürk bu kitapları inceleyerek bazı bölümlerini düzeltmiş, bazı bölümlerini ise bizzat yazmıştır. Çok daha önemlisi, bu tarih kitapları bir devlet kurumu olan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti tarafından yazılıp denetlenmiştir. Mustafa Oral, Türkiye'de Romantik Tarihçilik, 1910-1940, İstanbul 2006, sayfa 278-288. Yani ortada bir pasif direniş falan yoktur. Atatürk'ün tarih kitaplarını darbeci diye adlandıran Coppaus'a göre, bu nasıl darbeciliktir ki pasif direnişleri sessiz kalıyor diye de sormak gerekir tabii. Bu Atatürk'ün hazırlattığı tarih kitaplarında umduğunu bulamayan Coppaus'un uydurmasıdır. Atatürk'ün tarih kitaplarında ırkçı bir propaganda yapılmadığı da yine Coppaus'un tespitlerinden biridir. Coppaus, AGE sayfa 117-119. Atatürkçü eğitim sistemi üzerinde uzun yıllar çalışan Amerikalı bilim kadını Fay Kirby, Atatürk'ün Türk tarih tezinin ırkçı olmadığını ifade etmiştir. Fay Kirby, Türk tarih tezinin ırk görüşünün Türklerin yalnız kültür ve uygarlık bakımından değil, ırk bakımından da tarihin belli başlı uygarlıklarını yaratan kavimlerin gerisinde olmadığını, hatta öncelerinden biri olduğunu kanıtlamaya çalıştığını belirtmiştir. Kirby şöyle devam etmiştir. Atatürk'ün desteklediği, güçlü sezgilerini ve görüşlerini kattığı tarih tezi, yine Atatürk'ün kurduğu Türk Tarih Kurumu'nun bilimsel değerdeki araştırmaları, yayınları, kazıları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteklediği klasik ve hümanist eğitim, hep bu tür karşıtı görüşü hiç değilse Türklerin kafasından söküp atmak, Türk'ün hem antik çağlardan önce hem o çağlarda hem de çağdaş batıda ortaya çıkmış uygarlıklara yabancı olmak şöyle dursun, bu uygarlıklarda önemli roller oynadığını göstermek amacını güdüyordu. Paksoy AG'ye sayfa 46. Enver Ziya Karal ile Afiyet İnan'ın 1946 tarihli Atatürk hakkında konferanslar adlı kitabında Atatürk'ün Türk tarih tezinin insanlık barışına hizmet ettiği şöyle ifade edilmiştir. Atatürk, Türk tarih teziyle insanların aralarında anlaşmak ve müşterek saadetleri yolunda çalışmak için muhtaç oldukları kültür ortaklığının kuvvetli bir adımını da atmış oluyor. O, insanları mesut edecek yegane vasıta, onları birbirine yaklaştırmak, birbirlerini sevdirmek, karşılıklı maddi ve manevi ihtiyaçların temine yarayan hareket ve enerjidir sözü ile de Türk milletinin saadetine verdiği değeri diğer milletler içinde tanımış olmuyor mu? İnan Karal AGM sayfa 65. Şevki Süreyya Aydemir de aynı kanındadır. Aydemir, Atatürk'ün tarih teziyle aslında bütün insanlığı ortak bir soya bağlamak istediğini belirterek şöyle demiştir. Bütün insanlığı bir ve kardeş bir köke bağlamak, bütün insanlığı bir ve kardeş bilen, insanları dünya vatandaşları olarak gören o soy insan, Atatürk için bu ne engin bir heyecan kaynağıdır. Aydemir, Tek Adam, Cilt 3, sayfa 411. Türk tarih tezinin temel kaynaklarında sıkça bu tezin bilimselliğine vurgu yapılmıştır. Örneğin 1933'te çıkan 10. yıl kitabında şöyle denilmiştir. İnkılap Türkiye'sinin tarih telakkisi hareket noktası olarak Türk milletinin tarih sahnesine çıkışını, mihver ve varış noktası olarak da büyük milletin insanlık tarihinde oynadığı ve oynamakta olduğu medeniyet rolünü almıştır. Yeni tarih telakkimiz, bizi milletimizin öz kaynaklarına götüren ve onun cihan içindeki seyrini anlatan ışıklı bir kaynaktır. Bize Türk tarihi ile insanlık tarihinin birbirleriyle olan karşılıklı ve içli dışlı münasebetlerini bir bütünlük halinde verir. Osmanlı tarihi, İslam tarihi, Araplık tarihi vesaire Türk tarihinin içine ancak dolayısıyla alınmış fasıllardır. Yeni Türk tarihi bizi bize Avrupalıların istedikleri ve işlerine geldikleri gibi değil, tarihi hakikatin gösterdiği gibi anlatmaktadır. Yeni Türk tarihinin en büyük vasfı her şeyden önce ilmi oluşudur. Paksoy AG'ye sayfa 44-45. Atatürk Türk tarih tezinin bilimselliğine büyük önem vermiştir. Bu nedenle öncelikle bizzat kendisi 500'e yakın tarih kitabı okuyarak yerli ve yabancı tarihçilerle görüş alışverişinde bulunarak kendisini geliştirmiştir. Atatürk tarihçilerle tartışmış, görüş ve eleştirilerini onlara ifade etmiş ancak hiçbir zaman onlara zorla, baskıyla uydurma bir tarih yazdırma yoluna gitmemiştir. Bunu da tarih kurumunun kuruluşunu izleyen ilk yıllarda tarih üzerine arkadaşları teşvik için birlikte çalıştım. Bu kurum tümüyle örgütlendikten ve bilimsel çalışmalarına hız verdikten sonra çalışmalarına karışmıyorum. Onlar bildikleri gibi akademik çalışmalarını devam ediyorlar diye açıklamıştır. Şerafettin Turan, Mustafa Kemal Atatürk, Kendine Özgü Bir Yaşam ve Kişilik, 2. basım, Ankara 2008, sayfa 588. Bugünden bakınca gerçekten de Türk tarih tezinin bazı aşırılıkları, romantik yanları göze çarpmaktadır. Ancak bu aşırılıklar ve romantik ögeler ne Reşit Galip'in, ne Afiyet İnan'ın, ne de Atatürk'ün uydurduğu şeylerdir. O dönemin dünyaca ünlü bazı yabancı bilim insanlarınca yazılıp çizilen iddialara dayalı sonuçlardır. Hep söylendiği gibi Türk tarih tezi aşırı ve bilim dışı değildir. Bütün tezler gibi Türk tarih tezinin de aşırılıkları, yanlışları, eksikleri vardır. Adı üstünde bu bir tezdir. Atatürk bu tezin araştırılması için yerli ve yabancı tarihçileri, dilcileri, arkeologları ve antropologları seferber etmiştir. Uluslararası düzeyde bir tarih kongresi düzenlemiştir. Ancak Atatürk'ün ölümünden sonra bu araştırmalara devam edilmemiştir. Hem tez hem de antitez tam olarak ortaya konulamadan konu kapatılıp unutulmaya terk edilmiştir. Oysa ki bilimin gereği tezleri yok saymak, tezlerle dalga geçmek değil, tezleri en ince ayrıntısına kadar araştırmaktır. Nitekim bugün insanın yeryüzüne çıkmasıyla ilgili tezlerden biri de uzaydan gelen tohumlar tezidir ve bu tez bile bilim dünyasında çok ciddi olarak tartışılmaktadır. 1950-1990 arasında 40 yıl kadar dalga geçilen, unutulan ve unutturulan Türk tarih tezi, bugün Türkiye'de ve dünyada gerçek bilim insanları tarafından farkında olarak ya da olmayarak yeniden tartışmaya açılmıştır. Bu konuda iyi bir çalışma için bakınız Zafer Toprak, Darwin'den Dersim'e Cumhuriyet ve Antropoloji, Doğan Kitap, İstanbul 2012. Zafer Toprak, Darwin'den Dersim'e Cumhuriyet ve Antropoloji adlı önemli çalışmasında Türk tarih tezinin önemini şu cümlelerle gözler önüne serpmiştir. Türk tarih tezi kapsayıcılığıyla özünde devrim niteliği taşıyacak bir dönüşüme yol açtı. tarihin dar kalıpları içinde diplomatik siyasi yapısını kırdı. Onu disiplinler arası bir yapıya kavuşturdu. Türk tarih tezinin diğer bir katkısı tarihi çok daha geniş bir zaman eksenine oturtmasıydı. Bu arada tarih yazımında en geniş bir biçimde dış kaynaklara başvurular oldu. Eskilerin vakonivist tarihçiliği ya da meşrutiyet yıllarının aktarmacı tarihçiliği geride kalıyor, farklı disiplinlerden yararlanılarak sentetik bilgilere yer veriliyordu. 1930'lu yılların Türkiye'sinde en önemli kongreler 1932 ve 1937 yıllarındaki 1. ve 2. tarih kongreleri oldu. 4 cilt olarak özenle hazırlanan tarih kitapları antropolojik giriş bölümüyle tarihçiliğe yeni bir soluk getirdi. İlk kez tarih öncesi ön tarihe iniliyor, insanlığın evrimi bilimsel bir tabana oturtuluyor, arkeoloji ile tarihin köprüleri atılıyordu. Aynı titizlik ortaokul kitaplarında da gözlendi. Cildiyle, kağıdıyla, renkli sayfalarıyla, özenli baskılarıyla 1930'ların ders kitaplarının düzeyine bugün bile ulaşılamadı. Toprak AG'ye sayfa 371. İşin çok daha ilginç ve düşündürücü yanı, bugün yerli ve yabancı bilim insanlarının yaptığı son araştırmalar, Atatürk'ün 80 yıl kadar önce ileri sürdüğü Türk tarih tezinin birçok iddiasını doğrulamaktadır. Türk tarih tezinin, Türklerin 1071'den çok önce Anadolu'ya geldikleri, Sümerlerin ve Etrüsklerin Türklüğü gibi iddiaları bugün birçok yerli ve yabancı bilim insanı tarafından doğrulanmaktadır. Türk tarih tezinin bugünkü durumu için bakınız Sinan Meydan, Atatürk ve Türklerin Saklı Tarihi, Türk Tarih Tezinden Türk İslam Sentezini, İnkılap Kitabevi, 4. basım, İstanbul 2012. Atatürk ve Türk Dili, 1789 Fransız Devrimi'nin getirdiği uluslaşma, ulusal tarihle birlikte ulusal dile de büyük önem verilmesine neden olmuştur. Selanik'te doğup büyüyen, bu nedenle batıdan sızan düşüncelerin doğrudan etkisi altında kalan Atatürk, uluslaşmanın ilk şartının ulusal dil olduğunu çok erken yaşlarda görmüştür. Daha 1907 yılında sınıf arkadaşı Ali Fuat Cebeso'ya, Anadolu merkezli bir Türk devletinden söz ederken, böyle bir Türk devletinin sağlam bir dile, sağlam bir Türkçe'ye ihtiyaç duyacağının farkındadır. Atatürk, ana dili Türkçe başta olmak üzere bütün dillere merak ve ilgi duymuştur. Daha çok genç yaşlarında, askeri öğrencilik yıllarında, o zamanın dünyasının en yaygın dili Fransızca'yı iyi derecede Almanca ve İngilizce'yi okuyup anlayacak kadar öğrenmiştir. Askeri öğrencilik yıllarında bir ara Japonca dersleri aldığı iddia edilmiştir. İyi derecede Osmanlıca bilen Atatürk, Arapça, Farsça, Türkçe, Fransızca, İngilizce, Almanca karışımı bir yamalı bohça görünümündeki Osmanlıcanın zorluklarını da çok erken yaşlarda fark etmiştir. Şam'dan Bitlis'e, Çanakkale'den Sakarya'ya, Anadolu ve civarında cepheden cepheye koşarken Türkçe bilen halkın Osmanlıca okuyup yazmakta çok zorlandığına tanık olmuştur. İşte daha o yıllarda kafasının bir köşesinde yazı ve dil konusunda bazı düşünceler billurlaşmaya başlamıştır. 20. yüzyılın başlarında Selanik ve İstanbul'da bazı aydın çevrelerde Osmanlıcanın zorluklarına karşı başlayan öz Türkçecilik akımı Atatürk'ün de dikkatini çekmiştir. Atatürk Selanik askeri rüştiyesinde okuduğu dönemde daha 13-15 yaşlarında iken Selanik'te yayımlanan ve terkipsiz, özleşmiş bir Türkçeyi savunan Çocuklara Rehber adlı dergiyi takip etmiştir. Öğretmen Sadi ve arkadaşlarının çıkardığı bu dergide öğrencilerin çok kolayca anlayabileceği arı, duru bir dil kullanılmış ve dergide bu dille fen ve matematik yarışmaları düzenlenmiştir. Ali Ulvi Elöven'in tespit ettiğine göre derginin 30. 32. ve 38. sayılarında sorulan bilmeceleri doğru çözenler arasında askeri rüştiye öğrencilerinden Mustafa Kemal'in de adı vardır. Turan, Mustafa Kemal Atatürk, sayfa 391. Atatürk daha sonra Türk tarihi ve Türk dili konusunda okuduğu çok sayıda kitaptan etkilenmiştir. Askeri öğrencilik yıllarından beri severek okuduğu Tevfik Fikret ve M. Emin Yurdakul gibi şairlerin şiirleri dil konusunda kesin bir yargıya varmasında etkili olmuştur. Türkçenin Arapça, Farsça ve Fransızca gibi yabancı dillerden arındırılıp öz güzelliğinin ve zenginliğinin ortaya çıkarılmasını düşünmeye başladığında daha 20'li yaşlarında gencecik bir delikanlıdır. 10 Aralık 1916'da Silvan'da not defterine yazdığı şu satırlar öz Türkçe'ye verdiği önemi göstermektedir. Yemekten evvel Emin Bey'in Türkçe şiirleriyle Fikret'in Rübabı Şikestesi'nden aynı zeminde bazı parçalar okuyarak bazı mukayese, karşılaştırma yapmak istedim. İkisi de başka başka güzel. Ancak Türkçe olanda da diğerinde de aynı derecede Arapça, Farsça kelimeler var. Fakat biri parmak hesabı, hece vezni, diğeri değil. Şükrü Tezer, Atatürk'ün Hatıra Defteri, Ankara 1972, sayfa 86. 1930'da Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabında ulusu oluşturan temel unsurlardan birinin dil birliği olduğunu yazan Atatürk, Türk'üm diyenin Türkçe bilip Türkçe konuşması gerektiğini belirtmiştir. Bir keresinde şöyle demiştir: Türk demek dil demektir. Ulusallığın en belirgin özelliklerinden birisi dildir. Türk ulusundanım diyen insanlar her şeyden önce ve ne olursa olsun Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk ekinine, topluluğuna bağlılığını öne sürerse buna inanmak doğru olmaz. Mustafa Baydar, Atatürk diyor ki, İstanbul 1960 sayfa 44. Atatürk Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabında Türkçe'ye verdiği önemi şöyle ifade etmiştir: Türk ulusunun dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk dilini çok sever ve onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk dili Türk ulusu için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk ulusunun geçirdiği bunca tehlikeli durumlarda ahlakının, geleneklerinin, anılarının, çıkarlarının, özetle bugün kendi ulusallığını yapan her şeyin dili aracılığıyla korunduğunu görüyor. Türk dili Türk ulusunun yüreğidir, belleğidir. Atatürk, Türkçenin öz güzelliğinin ortaya çıkması için her şeyden önce yabancı dillerin baskısından, etkisinden kurtarılması gerektiğini belirtmiştir. Ulusal duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin ulusal ve zengin olması, ulusal duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil bilinçle işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. Atatürk bu cümleleri Sadi Maksudi Arsal'ın Türk Dili adlı eserini okuduktan sonra 2 Eylül 1930'da yazmıştır. Şerafettin Turan, Atatürk ve Ulusal Dil, Eylül 1998, sayfa 23-24. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür diyen Atatürk'ün Cumhuriyeti kurup kurumlaştırırken en çok önem verdiği iki konudan biri Türk tarihi, diğeri ise Türk dilidir. 26. ayrımın sonu, sayfa 357.